بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلم سورة سندا Peygamberimizin ahlakını öven ayete gelmiştik. Onu biraz anlatmıştık. Allah Azze ve Celle peygamberini, hiçbir peygamberini övmediği şekilde bir üslupla övmektedir. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ diyerek hem inne ile tekit ediyor, muhakkak demek yani. Tekit edatıdır inne Arapçada. Manayı kuvvetlendirmek için kullanılır. Muhakkak manasını vermek için. Hem ondan sonra le'ale derken ale harfi cerrinin başına lam-ı tekidi getiriyor. Bir kez daha muhakkak manasını vermek için. Muhakkak ve muhakkak yani. Sonra huluk kelimesini de tenvinle yani iki esreyle getiriyor. Bu da Allah Resulü'nün ahlakının her yönden kamil olduğunu anlatmak için bir kez daha tekit ediyor. Üçüncü kez. Bir de sonunda azim demek suretiyle yüce ahlak derken yine azim kelimesiyle tekit ediyor. Böylece yani dört defa tekit ediyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak, muhakkak sen yüce bir ahlaka sahipsin. Senin ahlakının yüceliği yani bir yönden değil, birçok yönden sabittir. Daha evvel söylemiştik, Hazreti Ayşe annemize sormuşlar, Peygamberimizin ahlakı neydi demişler, nasıldı demişler. Demiş ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz demişler. İşte ahlakı öyleydi. Kur'an ahlakıydı. Yani Kur'an'da Allah nelere kızıyorsa peygamber de ona kızar. Allah neyi mükafatlandırıyorsa, seviyorsa Allah da onu, Allah Resulü de onu sever. Allah Azze ve Celle merhametli ise peygamber merhametli olur. Allah'ın ahlakı yani Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Yani Allah Azze ve Celle kendi ahlakıyla peygamberini terbiye etmiştir. Ve peygamber bu şekilde Kur'an ahlakıyla ahlaklanmıştır. Peygamberimiz bir hadiste Rabbim beni terbiye etti buyuruyor. Ve ne güzel terbiye etti. Demek ki Allah Azze ve Celle tüm peygamberlerini elbette ki terbiye edendir ama Peygamberimizi daha özel bir şekilde terbiye etmiştir. Yani ona kazandırdığı ahlak çok daha başkadır. Yani herkesin kızacağı yerde Allah Resulü kızmamayı başarabiliyor. Enes bin Malik mesela 10 yıl peygamberimize hizmet ettim diyor. Hiç bana kızmadı, niye yaptın demedi veya niye yapmadın demedi. Tabi Enes bin Malik o zaman daha çocuktu. Onu da hesaba katmak lazım. Şimdi büyük birisine bazen peygamberimizin niye yaptın dediği olmuştur. Kızdığı da olmuştur. Ama Enes bin Malik o zaman daha çocuk ve annesi tarafından getirilmiş, peygamberimize teslim edilmiş. Bu senin yanında sana hizmetkar olsun ya Resulallah denilmiş. Efendimiz de kabul etmiş. Ondan da ötürü yani peygamberimizin evet yüce ahlaka sahiptir ama bir de bu yönü de var meselenin. Başka olaylar var tabii peygamberimizin yine ahlakını gösteren. Mesela Uhud Savaşı'nda o okçuların yerlerini terk etmesiyle 70 tane şehit verildi onların yüzünden. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Rabbinin rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Yoksa yani onların yaptığı bu hata affedilecek bir hata değildi. Onların, okçuların yerini terk etmesi yüzünden 70 şehit verildi. Kazanılmış olan zafer kaybedildi. Allah Resulü yaralandı. Herkesin morali bozuldu. O okçuların yüzünden. Bu affedilecek bir şey değildi. Ama Allah Resulü affetti. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Rabbinin nimeti sayesinde, rahmeti sayesinde sen bunu başarabildin. Demek ki Allah Resulü'nün o yüce ahlakının dahi çok zorlanacağı yerler var. Orada da Allah'ın rahmeti yetişiyor. Yani o yüce ahlakla bile öyle bir makamda sabretmesi çok zor yani. Çünkü bir sürü sevdiği insan şehit edilmiş. Onların hatası yüzünden. Sevdiği amcası orada şehit edilmiş. Karnını yarmışlar. Ciğerini çıkarmışlar. Çiğnemiş mesela Hint. Yani bu sahneleri görüp de o anda o okçulara çok kızmamak mümkün değil yani. Orada Allah Resulü'nün dahi ahlakı çok zorlanır. Ama Allah Azze ve Celle demek istiyor ki ey Resulüm benim ahlakım seninkinden de üstündür. Ben sana o anda rahmetimle muamele ettim de senin kalbine merhamet koydum da sen onlara kızmadın. Buna benzer değişik olaylar. Allah Resulü eğer o gibi olaylarda kızmış olsaydı belki de çok daha kötü sonuçlar olacaktı. İşte Peygamberimizin yüce ahlakıyla ilgili hanımlarının da tabii anlattığı çok şeyler var. Mesela Allah Resulü bir gün bir hanımının yanında bir bal şerbeti içiyor. Hanımı ikram ediyor kendine. Hazreti Ayşe annemiz bunu kıskanıyor. Yani Peygamberimiz her gün ikindiden sonra hanımlarını gezer, 5 dakika uğrar, bir ihtiyacınız var mı diye sorar. Ondan sonra o gün kimin evinde kalacaksa onun evinde kalırdı. Yine böyle geziyor işte bir hanımına uğruyor, o ona bir bal şerbeti ikram ediyor. Ayşe annemiz bunu biliyor ve kıskanıyor. Hafsa annemize de diyor ki Seyyidina Ömer'in kızı yani Seyyidina Ömer peygamberimizin kayınbabası da olur aynı zamanda. Diyor ki senin yanına geldiği zaman peygamberimiz de ki ağzın kokuyor ya Resulallah. Megafir mi yedin? Pis kokulu bir şey bu. O sana hayır diyecek. Bal şerbeti içtim diyecek. O zaman de ki demek ki o arılar o balı oradan yapmışlar. Megafirden yapmışlar. Öyle söyle. Sen böyle söyle. Sonra benim yanıma geldiği zaman çünkü hepsini geziyor ya. Ben de öyle söyleyeyim. Peygamberimiz o bal şerbetini içtiğine, içeceğine pişman olsun yani. Bir daha da içmesin. Bunlar müminlerin anneleri ama sonuçta insan. O şekilde yapıyorlar ikisi de. Peygamberimiz vaziyeti anlıyor. Bu işte bir iş var. Ve bir şey demiyor onlara ama kızıyor. Diyor yani bir daha da bal şerbeti içmeyeceğim diyor. Yani Allah Resulü birçok zamanlar aç kalmış bir insan. Bir hanımı bir bal şerbeti vermiş, pişman etmişler içtiğine. Yani ne oldu yani, bir hanımın bana bir bal şerbeti verdi, ne oldu yani? Ne kadar kıskançsınız yani. Onlara bir şey demiyor. Diyor ki bir daha içmeyeceğim. Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. Diyor ki ey Resulüm, neden öyle dedin? Neden Allah'ın sana helal ettiği şeyi kendi kendine yasak ettin? Hanımlarının rızasını almak için niye sana helal olan bir şeyi yasaklıyorsun kendine? Mesela bir seferinde yine Ayşe annemiz Efendimizin önüne bir tabak yemek koyuyor bir hanımı. Cariyesini çağırıyor. Ayşe annemiz diyor ki bu yemeğe kendisi de yemek yapmış peygamberimize. Diyor bu yemeğe götür. Ayağınla o yemeğe vur. O yemek dökülsün yere. Yanlışlıkla vurmuşsun gibi yap. Yemek yere dökülsün. Ondan sonra benim yemeğimi ver önüne, benim yemeğimi yesin. O da öyle yapıyor. Cariye de ayağını yani vuruyor, bilmeden vurmuş gibi yapıyor. Yemek dökülüyor. Allah Resulü vaziyetini anlıyor. Bu olsa olsa Ayşe'nin işidir diyor. Ama bir şey demiyor. O yemeği alıyor, onu yiyor. Yerdeki yere dökülen yemeği alıyor, onu yiyor. O gönderilen yemeği de başkasına gönderiyor. Anladım demek istiyor yani. Ama böyle yapmayacaktınız. O döktüğün yemeği yerim, seninkini yemem çünkü böyle yaptın yani. Şimdi onun ahlakıyla ilgili, yani insanın halini en iyi bilen hanımıdır. Allah Resulü'nün hanımlarından böyle bir şikayet yok. 9 hanımı bir aradaydı. Normalde 4 evlilik caizdir. Fakat Peygamberimize has olarak onu Allah Azze ve Celle müsaade etmiştir. Dininin davasının yayılması için bu şekilde fazla evlenmesine müsaade edilmiştir. Her bir evliliğinin bir sebebi var. Konumuz o değil. Hepsi bir sebebe binaen, eğer Allah Resulü haşa kadın düşkün olduğu için böyle yapıyor olsaydı, güzellerini seçerdi, kız olanlarını alırdı. Hep dullarla evlenmiştir yani. Ayşe annemizden başka diğerleri hepsi duldur. Allah Resulü'nün evdeki halini bilenler onlar. Hiçbirisi evde bize kötü davranırdı, şöyle yapardı, böyle yapardı dememiş. Hepsi onun ahlakından memnun. Eğer haşa onda bir yalancılık görmüş olsaydılar, mutlaka bazıları söylerdi bunu. Hiçbirisi böyle bir halini görmemiş. Bunlar onun peygamberliğinin delillerindendir. Akrabaları, en yakınları, en yakın arkadaşları onda bir açık kapı görememişler. Savaşta, barışta, evinde, camide, karısının yanında, arkadaşlarının yanında, çocukların yanında hiç kimse onda bir yanlış hareket görmüyor. Hatta sahabeden bazıları önceleri peygamberimiz müsaade etmedi hadislerin yazılmasına. Kur'an'la karışır korkusuyla, bir de herkes hizmetle uğraşsın, yazmakla uğraşmasınlar diye bir takım sebepler var. Önceleri izin vermedi, sonra izin verdi. İzin verince bazıları hadis yazmaya başladılar. İşte o zaman hadis yazanlara bazıları demişler ki, yani o da bizim gibi bir insandır, bazen öfkelenir, bir şey söyler. Siz ondan her duyduğunuzu yazıyorsunuz. Halbuki insandır, bazen kızar, bir şey der, ondan sonra onu da yazarsınız. Yazmayın demişler. O da gelip peygamberimize bunu soruyor. Diyor ki, böyle söylüyorlar ya Resulallah, yazmayın mı? Efendimiz buyurmuş ki, yaz. Ben öfkelensem de haktan başka bir şey söylemem. Demek ki Allah Resulü'nün tabi ahlakıyla ilgili bu. Yani her zaman doğruyu söylüyor olması, hiç haktan sapmaması, öfkelense bile haktan sapmıyor. Çok dengeli. Kendini kaybetmiyor. Öfkesinin sınırı var yani. Dengesi öfkesinden çok daha fazla yani. Şaşmıyor, sapmıyor. Allah Resulü buyuruyor ki, kötü ahlakla ilgili olarak, kötü ahlak diyor, amelleri bozar. Tıpkı sirkenin balı bozması gibi. Nasıl ki sirke balı bozuyorsa, kötü ahlak da o şekilde amelleri bozar. Yani güzel bir amel yaptığını zannedersin. Evet, güzeldir ama kötü ahlak yüzünden o güzel amel berbat olur. Mesela diyelim ki birisine bir yemek ısmarladın. Mesela evine davet ettin ya da, ama bir pot kırdın, kalbini kırdın, ahlakında bir takım zafiyetler olduğu için adam öyle bir laf dedin ki, yani yediği yemek ona zehir oldu yani. Güya yemek yedirdin ama öyle bir laf da ettin ki adama zehir ettin yemeğe yani. Tıpkı hani bir adama yemek yedirirsin, ondan sonra da kus dersin ya. Yani adamın burnundan getirdin yani. Yani güya güzel bir şey yapacaktın. İşte aynen öyle, kötü ahlak ameli bozar diyor. Nasıl ki bal güzel ama sirkeye döktün mü bal bal olmaktan çıkar. Demek ki hayırlı ameller yapmak güzel de, ama ahlak kötü oldu mu o amelleri de berbat ediyor. Yani bunu unutmamak lazım. Ve Allah Resulü daima dua ederken, ya Rabbi, yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap dermiş. Bu onun daimi dualarındandır. Ahlakı güzel olduğu halde, ahlakını Allah övdüğü halde, ama tabi güzelin daha güzeli, daha güzeli, daha güzeli olabileceği için Allah Resulü böyle dua ederdi, ahlakının daha da güzelleşmesi için. Bu güzel ahlakla ilgili olarak tabi peygamberimiz ve sahabenin dışında da, Evliyaullah'ın hayatında da, alimlerin, şehitlerin hayatında bir takım güzel menkıbeler var. Bu menkıbe kitaplarında yalanlar dolanlar da varsa da, uydurmalar, abartmalar, Kur'an'a sünnete uygun olmayan bir takım laflar varsa da, tabi doğruları da var, güzelleri de var yani. İkisi karışmış birbirine. Elbette yani hadisler hadis olduğu için, hadis demek din demek. Çünkü dini bize açıklıyor, Kur'an'ı açıklıyor. O yüzden hadisler üzerinde daha ince ince durulmuş, sahih olanıyla olmayanı ayrılmış, kısım kısım. Bununla ilgili koca bir ilim dalı meydana getirilmiş. alimler üzerinde yıllarını vermiş, ömürlerini vermişler. Asırlarca üzerinde çalışmışlar. O yüzden sahih olanla olmayan ayrılmış. Fakat bu menkıbeler böyle değil. Menkıbeler sonuçta insanların hayatından bazı kesitler. O yüzden öyle tek tek üzerinde durup da araştıracak değil yani alimler. Yani olabilir, olmayabilir. Onun için çok da fazla araştırmamışlardır bunları. Ama kısmi olarak araştırmalar yapanlar olmuştur. Bunların işte bazıları güzel menkıbeler toplamışlar bir araya. İnsanlara örnek olacak, ders verecek. Evliyaullah'ın hayatından, alimlerin hayatından bazı böyle güzel noktalar tespit etmişler. Onları menkıbe kitaplarına yazmışlar. Bunları okumak, doğrularını okumak şartıyla, yanlışlarından kaçınmak şartıyla faydalıdır. Çünkü peygamberimizden misal verdiğin zaman adam diyor ki o peygamber, ben peygamber miyim diyor. Sahabeden misal versen diyor o sahabe, ben sahabe miyim? Ama peygamber de olmayan, sahabi de olmayan böyle gerek alimlerden gerek salihlerden yani alime misal versen ben alim miyim diyecek. Onun için salihlerden de misal vermek lazım. Alim olmasa da takva sahibi, ahlak sahibi, bir kenara çekilen, mıymıntı mıymıntı oturan, göbek büyütenler değil de görevini yapan salihler. Yeri gelir cihada katılır, yeri gelir bir kenarda oturur, tevazu içerisinde yaşar, çok ibadetle, çok zikrullahla meşgul olur. Böyle salihler. Mesela bunlardan biri İbrahim Ethem Hazretleri. Bir adam kendisine soruyor. Oturduğunuz yer nerede? Mamure yani. Nerede yaşıyorsunuz yani? O da diyor ki şeyi gösteriyor, böyle eliyle kabristanı gösteriyor. Bu İbrahim Ethem evvelden çok önemli bir zat. Padişah gibi bir şey. Fakat bu sonra her şeyi bırakmış. Böyle bir hayata başlamış. Yani o padişahlığın içinde mutlu olamamış. İşte anlatırlar bazı hikayeler onun hakkında. Bir gün saraydayken yatarken çatıdan ses geliyor. Kim o diyor, çatıda ne yapıyorsunuz yani? Padişahın sarayının çatısında. Oradan bir ses işitiyor. Deve arıyoruz diyorlar. Diyor ki devenin çatıda ne işi var? Deve çatıda olur mu? Oradan ses geliyor. Ya o yatağın içinde bu sarayda evliya, velilik olur mu? Allah'la dost olunur mu bu lüks hayatın içerisinde? Anlıyor ki bu ses gayıptan gelen bir sestir. İnsan minsan yok. Oradan ses de yok aslında. Bu kendine bir ikazdır. Ondan sonra her şeyi bırakmış. İşte bu İbrahim Ethem böyle bir gün kendisine birisi soruyor, mamureniz nerede? Nerede oturuyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Kabristanı gösteriyor. Diyor ki ben sana mamur olan yeri sordum. Yani insanların yaşayabileceği yeri sordum. Diyor ben de sana işte orayı gösterdim. Orada yaşıyoruz diyor. Adam sen benimle alay mı ediyorsun diyor. Bu adam da yani bir dabıt imiş böyle, yani bir komutan, bir polis komiser gibi bir şey. Sen benimle alay mı ediyorsun diyor. Adama şey, İbrahim Ethem Hazretleri'ni bir tane vuruyor yani. Başını yarıyor. Düş önüme diyor. Götürüyor şehre doğru. Onu görenler diyorlar ki sen bu adam kimdir biliyor musun? Yok diyor adam. Diyorum İbrahim Ethem Hazretleri'dir bu adam. O zaman adam hemen atından iniyor, elini ayağını öpmeye başlıyor. Ben affet diyor. Diyorlar ki İbrahim Ethem'e niye yani böyle yaptın? Diyor bana, önce şeyi söylemeyi unuttum. Bana dedi ki sen köle misin? Ben de evet köleyim dedim. Bana demedi sen kimin kölesisin. Deseydi Allah'ın kölesiyim diyecektim. Demedi, ben de köleyim dedim. Köleyim dediği için onu dövmüş böyle. Yani zaten köle hani kıymeti yok. Bir de böyle benimle alay ediyor diye düşünmüş. Adam onun için dövmüş. Demiş yani bana köle misin dedi. Ben de köleyim dedim. Ondan sonra işte Mamure'yi sordu. Ben de dedim burada yaşıyoruz. Diyorlar yani sen onu affedecek misin? Diyor ki o bana öyle vurdu. Ben diyor sevap kazandım. Bana sevap kazandıran adam niye affetmeyeyim diyor. Onun sayesinde sevap kazandım ben diyor. Mesela birisi Ebu Osman diye bir zat var. Yine o da Evliyaullah'tan. Onu çağırıyor. Onu maksat deneyecek yani. Sabırlı mı değil mi? Ya, halbuki sana düşmemiş yani denemek değil mi? Haddini bil. Aklı sıra deniyor. Çağırıyor. Ebu Osman geliyor. Buyur diyor. Tamam tamam git diyor. Bir şey yok diyor. Ondan sonra gene çağırıyor. Gene geliyor. Tamam tamam git diyor. Vazgeçtim diyor. Gene çağırıyor, gene geliyor. Buyur diyor. Tamam git vazgeçtim diyor. Ve diyor ki seni denemek için bunu yaptım. Çok sabırlıymışsın diyor. O da ona diyor ki bunda diyor ne var ki yani? Bunu köpekler de yapar diyor. Köpeğe de diyor çağırırsın gelir, git dersin gider. Çağırırsın gelir, git dersin gider. Ne var ki diyor bunda yani? Ben yaptığımda bir marifet yok diyor. Yani sabrını takdir edenlere verdiği cevaba bak yani. Bu bir şey değil diyor yani. Bir şey değil. Bu bir şey değil demeleri, böyle bakmaları meseleye çok bir şey aslında. Evliyaullah şunu anlamış yani. Mesele bunun da ötesinde. Ahlak aslında bu kadarcık değil yani. Ya o yüksek makamı gördükleri için bu da onlara bir şey gelmiyor gözlerine. Küçük geliyor gözlerine. Yani yüksek makamı farkında. Bunu köpek de yapar diyor, bir şey değil. Hasan Basri ile ilgili anlatırlar. Yani ne kadar doğru bilemiyorum. Bazı yalanlar da olabilir tabii bunların içerisinde. Bir gün Rabia Hatun'a demiş ki ben demiş suyun üzerinde yürüyeceğim. Gel sen de benimle beraber yürü. kendisi suyun üzerinde yürüyor. Ondan sonra bakıyor ki Rabia Hatun yanından uçarak geçiyor. Sonra Rabia Hatun ona diyor ki, ey Hasan diyor, senin yaptığını balıklar yapar, benimkini de kuşlar yapar. İnsan balıktan da üstündür, kuştan da üstündür. Bunların ehemmiyeti yok diyor. Yani böyle keramet göstermen bir ehemmiyeti yok. İş bunun çok ötesinde diyor. Bunun çok ötesinde. Yani Allah'la hemhal olmak, muhabbetullah'a, marifetullah'a ulaşmak bundan çok daha üstün diyor yani. Olay belki aynen böyle olmamış da olabilir. Ama böyle kitaplarda böyle bir olay anlatılıyor. Yani gerçekten de uçmuş mu, uçarak geçmiş mi? Keramette bunlar mümkündür. Ama her söylenen şey de doğru olmayabilir. Çok ilginç olaylar var yani. Ahnaf bin Kays adında birisi var mesela. Buna demişler ki sen yumuşaklığı kimden öğrendin? Nasıl böyle yumuşaksın yani? Tabii şimdi yumuşaklık deyince de yerine göre yumuşak olmak lazım. Yerine göre sert olmak lazım. Allah Resulü başka meselelerde yumuşak oluyordu ama mesele din meselesi oldu mu, dinden taviz vermekle ilgili bir şey oldu mu asla taviz vermiyordu. Bir adım geri atmıyordu. O meselelerde ona bakan adam ne kadar sert derdi yani, dedirtirdi. Hiç bir adım geri atmazdı. Kararlıydı ve zaten de kendi yetkisinde de değildi. Bir adım geri de atamazdı zaten. Rabbi ona müsaade etmezdi. Ama mesele din meselesi değilse, tavizle alakalı bir şey değilse, helalle, haramla, farzla alakalı bir şey değilse, yani o meselelerde duruma göre davranıyor, yumuşak davranmaya çalışıyordu. İşte bu şahıs da, Ahnaf bin Kays da yumuşak. Bazen Evliyaullah'tan bazıları bu yumuşaklığı ileriye götürmüşler, tadını kaçırmış olabilirler. Sert olmaları gereken yerde de sert olamamış olabilirler. Bazı insanların fıtratı çok yumuşaktır. O yüzden yumuşaktır. Bazı insanların ise fıtratı çok yumuşak değildir. Allah herkesi farklı farklı yaratmış. Kimi meyveler yumuşak, kimi meyveler serttir. Herkes farklı yaratılıyor. Ama yeri geldiğinde yumuşak olmak gerektiğinde yumuşak olabilmek, yeri geldiğine sert olabilmek. Denge budur yani. Fıtratı nasıl olursa olsun. Ebu Bekir Sıddık yumuşaktı. Ama zekat vermeyenlere savaş ilan etti. Müslümanlara, la ilahe illallah deyip namaz kılanlara, Hazreti Ömer gibi sert bir sahabi, nasıl dedi bunu yaparsın? Namaz kılanlara kılıç mı çekiyorsun? Vallahi çekerim dedi. Yani onun yumuşaklığı fıtraten yumuşak ama mesele böyle bir meseleyse birden değişiyor yani. İşte olması gereken bu. Başka konularda belki neyse ama böyle bir konu geldi mi birdenbire değişebiliyor. Yani benim yapım yumuşaktır, o halde ben öyle davranayım demiyor. Mesele diyor din meselesidir. Kimseyi dinlemem diyor. Hazreti Ömer diyor ki, vallahi anladım ki diyor, Allah Ebu Bekir'in kalbini buna açmış. Kimse durduramaz artık onu. Ve sonra onun haklı olduğunu anlıyorlar. Yumuşak adam yeri geldiğinde sert olabilmeli, sert de yeri geldiğinde yumuşak olabilmeli. Neyse işte, bu adama sormuşlar. Ahnef bin Kaysa demişler ki, yumuşaklığı kimden öğrendin? Nasıl böyle yumuşak olmayı başarıyorsun? Demiş ki, Kays İbni Asım'dan öğrendim. Şöyle bir olay oldu demiş. Bir gün bu Kays İbni Asım'ın bir kölesi kebap pişirmiş. Şişe takmış eti. Herhalde büyük bir şişmiş ki. Belki de bir kuzuyu takmış yani tüm olarak. Getirirken de elinden düşürüyor ve altta da çocuk varmış o sırada. Adamın çocuğu, bu Kays bin Asım'ın çocuğunun üzerine düşüyor. Et, şiş. Ve çocuğa çok büyük zarar veriyor ve çocuk ölüyor. Demek ki büyük bir parçaymış herhalde yani. Öyle küçük bir şiş insanı öldürmez. Ve köle korkuyor. Diyor şimdi çocuğun babası hem kendinin sahibi hem de onun çocuğun babası. Kim bilir bana ne yapar diyor yani. Yani kim olsa yapar. Sen göz göre göre çocuğun üzerine şişi düşür, çocuğu öldür yani. Yani bu kadar büyük bir hata olur mu? Kim olsan ne yapmaz ki yani. Ama bu Kays bin Asım bakıyor. Diyor ki korkma. Sen azat ettim git diyor. Yani ceza vermediği gibi bir de azat ediyor. Bu nasıl bir ahlak yani? Bu nasıl bir iş yani? Akla sığacak gibi değil yani. Bu kadar da mı olur yani? Bu dünyadaki cömert insanlar Allah'ın kerim sıfatının tezahürüdür. Allah cömerttir, kerimdir. Ve Allah'ın o sıfatından denizdeki bir damla kadar İnsanlar arasında paylaştırılmıştır. Ve o cömertler onun sayesinde cömert oluyor. Ve Allah merhamet sahibidir. Merhametinden denizde bir damla kadar tüm insanlara dağıtmıştır. Ve insanlar onun sayesinde merhamet sahibi oluyor. Şimdi şu adamı görünce insan Allah'ın o denizin yani o okyanusun okyanustaki merhametin miktarını düşünün bir de. Okyanustaki bir damla bütün insanlara dağıtılmış. Bu adam onunla bu kadar yumuşak ve merhametli ve affedici olmuş. Ya Allah'ınki daha nasıldır acaba? Ama buna rağmen Allah ebedi cehennemin atacaktır bazılarını, kafir olanları. Bunu anlayamayan rahmete sığar mı diye düşünen haddini aşar. Şöyle düşünmeli. Allah bu kadar rahmet sahibi olduğu halde şu insanlardaki rahmete bakın. Dünyadaki çok merhametli insanlara bakın. Allah'ın merhameti yanında onunki bir hiçtir. Demek ki buna rağmen ebedi cehenneme atıyorsa, demek ki benim anlayamadığım bir şey var. Demeli. Çünkü bu dünyadaki merhametliler Allah'ın merhamet sıfatlarının tecellileridir. Yansımalarıdır. İnsanlar bile böyle merhametli, affedici olabiliyorsa Allah kim bilir nasıldır. Ve Allah buna rağmen bazılarını affetmiyorsa demek ki öyle gerekiyor. Demek ki Allah bazılarını ebedi cehenneme atacak. Bu da Allah'ın ahlakındandır. Demek ki Allah'ın ahlakı bunu gerektiriyor. Demek ki güzel ahlak bunu gerektiriyor. Bazılarına ceza vermeyi gerektiriyor. Şimdi bazı kimseler insan ahlakı değişmez, yapabileceğimiz bir şey yok gibi laflar edebilirler. Halbuki insan ahlakı değişmiyorsa o zaman Allah niye kitap gönderdi, niye peygamber gönderdi? Peygamber neden güzel ahlaka teşvik etti? Madem ki ahlak değişmiyor, can çıkar huy çıkmaz demiş atalar. Yani bu söz yani çok zor demek. Yoksa değişmez değil. Huy biraz şahsiyetle, şahsiyet demektir. Ahlakla şahsiyet tabi biraz farklıdır. Ahlak görünendir. Şahsiyet ise biraz daha derinlerde olandır. Ahlak elbise gibi görünendir. Ama şahsiyet içerideki bedendir. Ve ahlak bedense şahsiyet içindeki ruhtur. Bu nasıl ortaya çıkar? Ahlak görünür. Mesela cimrilik veya cömertlik bakınca görünür. Mesela diyelim ki mütevazilik görünür. Mesela boş konuşmak veya konuşmamak görünür. Gıybet yapmak, yapmamak görünür. Bunlar ahlak. Ama şahsiyet çok daha gizli. Bazen ahlak güzel olur, şahsiyet kötü olur. Bazen şahsiyet güzel olur, ahlak kötü olur. Bazen her ikisi de kötü olur. Bazen her ikisi de iyi olur. Mesela diyelim ki cömert. Mesela gıybet yapmaz. Boş konuşmaz. Ahlak. Ama mesela yalan söyler. Şahsiyetsiz. Sözünde durmaz. Şahsiyetsiz. Emanete hıyanet eder. Hain. Olanlar. Şahsiyetsiz. Yani münafığın alametleri. Ne taşıyanlar? Münafıklar şahsiyetsiz adamlardır. Belki ahlakı da iyidir. Bazı yönlerde ahlakı iyidir. Yalan, hıyanet, sözünde durmamak gibi bir takım hasletler şahsiyetle alakalı. Olay olunca ortaya çıkar. Bir olay olacak, o zaman yalan söylüyor mu, söylemiyor mu? Hıyanet ediyor mu, etmiyor mu? Arkadaşını, davasını, cemaatini satıyor mu, satmıyor mu? Karısına, kocasına ya da hocasına ya da arkadaşına hıyanet ediyor mu, etmiyor mu? Olay olunca ortaya çıkar. Bazılarının ahlakı güzel olur. İnsanları bu aldatır. Onun şahsiyetli olduğunu zannederler. Halbuki ahlakı iyidir de şahsiyet iyi değildir. Aldanma. Arkandan hançer yersin. Aldanırsan. Bazen de tersine adamın şahsiyeti iyidir. Ama ahlakı çok iyi değildir. Çok kimseyle geçinemez. Geçim ehli değildir. Ama çok şahsiyetli bir adamdır. Hiç yalan söylemez. Hiç adam satmaz. Hıyanet etmez. Söz verdi mi iş bitmiştir yani. Yapacağım dedim yapar. Yani erkek adam. Ama belki mesela çok konuşmaz. Hoş sohbet değildir. Belki çok cömert değildir mesela. Böyle halleri olabilir. Ama kimseyi satmaz. Dedi mi dediktir yani. Bir şey diyorsa öyledir yani. Ahlakının belki hoş olmayışından bu şahsiyeti de görünmez. Halbuki şahsiyetli adamdır. Bazen ikisi de olur. En güzeli odur tabii. Hem şahsiyet hem ahlak. Olması gereken de odur. Bazen ikisi de olmaz. En kötüsü de odur. Bu şekilde ahlak yani değişir ama şahsiyet tabii daha zor. Yani belki cimri cömert olur da belki boş konuşan boş konuşmayı terk eder. Belki gıybet yapan gıybeti terk eder. Ama yalancı adam, hıyanet eden adam, arkadaşını satan adam zor. Zor. Hıyanet bir alışkanlıktır. Bir kez yapan bir kez daha yapar. Hıyanet etme. Alıştın mı bir daha yaparsın. Hıyanete uğradın mı artık ona karşı hep dikkatli ol. Çünkü gene hıyanet eder. Akrep gibi hep sokar. Sokmadan duramaz. Arkadan vurmaktan zevk alır. Kişiliksiz. Yüzüne söyleyemez. Arkasından kalleşlik yapar. Şahsiyetsiz. Bir kez yapan bir kez daha yapar. En tehlikeli adamlar bunlardır. Cimrinin çok bir zararı olmaz. Gıybet edenin de belki çok zararı olmaz. Ama bu şahsiyetsizlerin zararı büyük olur. Bunlar kişiliksiz insanlardır. Ne yapacakları belli olmaz. Seninle oturur yemek yer, yüzüne güler, arkandan seni hançerler. 5 kuruş etmez. Kanını satsan 5 kuruş etmez adamlar. Daha doğrusu adam olmayan insanlar. Evet. Hırsızlar da öyle. Şahsiyetsizdirler. Erkek adam çalmaz. Çalan şahsiyetsizdir. Hıyanettir hırsızlık. Ha, Yani çok küçükken hani yapmış belki, neyse, ama diyelim yaşı 14-15 olduktan sonra hırsızlık yapan, şahsiyetinde sorun vardır. Eğer psikolojisinde bir sorun yoksa, deli meli değilse, bu bir şahsiyet sorunudur. Ahlakınızın bazı yönlerini beğenmesinler ama size şahsiyetsiz demesinler. Yalan söylersen şahsiyetsiz derler. Hıyanet edersen şahsiyetsiz derler. Ve diyenler haklıdırlar. Haksız sayılmazlar. Değişmez mi? Değişir de çok zor. Bu zorluk nasıl başarılır? İmanla. Kalbe iman girerse ahlakı da değiştirir, şahsiyeti de. Her şeyin çözümü o. İman tank gibi bir şey. Roket gibi bir şey. Darmadağın eder. Yeter ki kalbe girsin. Ama şu da acı bir gerçek ki, şahsiyetsizlerin kalbine kolay kolay iman girmez. Çünkü şahsiyetsizdir. Layık değildir. Layık olmadığı için Allah ona kolay kolay hakiki iman nasip etmez. Şahsiyetli olsaydı hakiki imana ulaşması daha kolay olurdu. Hakiki imana ulaşmış olsaydı şahsiyetli olması mümkün olurdu. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Hangisi önce? Önce şahsiyet mi? Önce iman mı? Bazen bazılarında önce şahsiyet, bazılarında önce iman. Diyelim ki şahsiyetin bozulmuş ama imana ulaşmaya çalışsın, düzelir. Veya şahsiyetliyse o imana daha çabuk ulaşır. Cahiliye devrinde insanların hayırlısı İslam'da da insanların hayırlısıdır buyurmuş Peygamberimiz. Yani bir insan cahiliye devrindeyken eğer mert, yiğit, cömert, şahsiyetli bir adamsa, Müslüman da olsa yine öyledir ve şahsiyetli bir Müslüman olur. Hazreti Ömer olur. Çünkü daha evvel zaten Ömer gene erkek adamdı. Putperestti ama erkek adamdı. Kızını diri diri toprağa gömmüştü zamanında. Bilmiyordu, cahildi. Putperestti. O yüzden öyleydi. Ama bir gün iman etti, taş gibi iman etti. Zaten taş gibi adamdı. Çevresi onu o yanlış istikamete sevk etmişti. Yoksa kendisi erkek adamdı. Erkek adamları herkes sever. Allah da sever, kullar da sever. Erkek adam olun. Erkek olmak başka, erkek adam olmak başka. Kadının da erkek adamı vardır. Erkeğin de erkek olmayanı vardır. Erkek adam olmayanı. Kur'an-ı Kerim erkek adamlardan bahsediyor. Minel müminine ricalun. Erkek adamlar var diyor. Müminlerden rical var. Racul olmuş olanlar. Erkek olarak doğduğundan dolayı değil. Erkeklik vasıfları taşıdığından dolayı. Erkek adamlarda cesaret de olur. öyle erkek adamlar var ki müminlerin içinden sadaku ma ahadullah aleyh. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Demek erkek adamlar nasıl oluyormuş? Sözünde duruyor. Sadık oluyorlar. Sıdk sıfatına sahip oluyorlar. Minhum men qada nahba. Kimi var ki adağını yerine getirdi. Sözünü yemedi. Şehit oldu. Ve minhum men yantazir. Kimi de bekliyor. Ve ma beddelu tebdile. Sözlerini değiştirmediler. Söz verdiler. Dönmeyeceğim dediler. Dönmediler. Kur'an bunları övgüyle anlatıyor. Dönekleri anlatmıyor. Onlar dönektirler diyor. Onları da öyle anlatıyor. İnsan kafir de olsa düşmanının erkek adam olmasını ister. Kalleş olmasını istemez. Akrep gibi sokmasını, öyle birisi olmasını istemez. Düşmanım da olsa erkek adam olsun der. Yanında olsa, arkadaşın olsa, erkek adam değilse sevemiyorsun. Elinde değil, kalp sevmiyor. Düşmanın olsa, erkek adam olsa seviyorsun. Elinde değil, kalp onu seviyor. Ah diyorsun, ah şu keşke adam gibi bir Müslüman olaydı, ne iyi olurmuş. Erkek adam, İslam'a layık ama hala anlamadı. Yani ahlak, bir de şahsiyet. Yani ikisini beraber bulundurmak en güzel ama birini bulunduracaksan şahsiyet daha temeldir. Şahsiyeti sağlam olan ahlakı da zamanla güzelleşir zaten. Hemen olmasa da ileride olur. Allah Azze ve Celle insanı böyle mükellef kılmış, ondan sonra da insanı değişmez yaratmış. Olur mu öyle şey? Yani değişemiyor, değişmez demek doğru değil. Değişmeye gayret etmiyor demek ki. Yoksa eşrefi mahlukat olan insan nasıl değişmez? Belki zorlanır ama başarabilir. Kim mesela, insanlardan kimi kör olarak doğuyor, imtihanı öyle. Kimi topal doğuyor, imtihanı öyle. Kimi sonradan sakatlanıyor, onun imtihanı da öyle. Kimi zeki oluyor, kimi olmuyor. Herkesin bir imtihanı var. Kimi zengin oluyor, kimi fakir. Aynı şekilde kimi de çok şahsiyetli doğarken, kimi de o yönden imtihanda çok şahsiyetli doğmamış, öyle yaratılmamış olabilir. Ama o da kendini geliştirebilir. Bir Hazreti Ömer kadar olamaz ama yine de mesafe kat eder. Bir çekirdek bile koca bir ağaç oluyor. Bak nasıl değişiyor. Bak çekirdek nerede? Bir incir çekirdeği nokta kadar. İncir ağacı nerede? Dev gibi incir ağacı oluyor. Bir dutun çekirdeği nokta kadar. Ama icabında dev gibi oluyor. Bir dut ağacı. Ne kadar şekil değiştiriyor? Bir tohum bile bu kadar şekil değiştiriyorsa, insan en şerefli varlık olarak yaratılmış. Elbette ki değişebilir. İşte hocam ben böyleyim. Hayır. Belki hani öyle bile olsan Belki imtihan için öyle yaratılmış olabilirsin. O yönün biraz zayıf olabilir. Ama güçlendirebilirsin. İşte Allah Azze ve Celle peygamberini bundan dolayı övüyor. Ve İslam'da ahlak tek başına bir konu değildir. Her mesele döner dolaşır gelir Allah'a dayanır. İtikada dayanır. Tevhide dayanır yani. Tevhid birlemektir. Ve her mesele gelir bire dayanır. Orada birleşir. Dolayısıyla ahlakı tevhidden ayırmak da mümkün değildir. Ve burada Allah Azze ve Celle kendinden başka ilah olmadığını anlatmış olduğu insanlara ve peygamberine diyor ki yüce ahlaka sahip. Yani yüce ahlakın kaynağı aslında tevhid olmuş oluyor. Ve tevhid yoksa orada ahlak da yoktur. Çünkü tevhid diyor ki ahlak, tevhidin dediği şey ahlak söylüyor. Ahlakın dediğin tevhid söylüyor. Ahlak diyor ki bir şeyin sahibi kimse onun dediği olmalı. Ahlak böyle söyler. Bir şeyin sahibi kimse onun dediği olmalı. Tevhid de bunu söylüyor zaten. Başka bir şey söylemiyor ki. Tevhid de diyor ki Allah'ın dediği olmalı. Çünkü her şeyin sahibi o. Demek ki tevhid de ahlak arasında böyle bir bağlantı var. Tevhid ahlakı gerektiriyor. Güzel ahlak da tevhidi gerektiriyor. Tevhid yoksa hakkı hak sahibine vermiyorsa bir toplum ya da bir insan, idare etmek Allah'ın yetkisi, Allah'ın hakkı olduğu halde o hakkı Allah'a vermiyorsa bir insan ya da bir toplum, onlarda ahlak yoktur. İstedikleri kadar kibar konuşsunlar, istedikleri kadar cömert olsunlar, istedikleri kadar tevazu sahibi olsunlar, iyilik yapsınlar, fark etmez. En birinci ahlaka sahip değiller. Ahlakın en önemli şartını taşımıyorlar. Hakkı hak sahibine vermiyorlar. Bir kere bunlarda ahlak var denilemez. Mesela diyelim ki Avrupalılar hakkında bazı kimseler konuşurken onların yollarının temiz olduğundan, yaptıkları işi sağlam yaptıklarından, temiz iş yaptıklarından, rüşvet yemediklerinden ya da bunların çok az olduğundan vesaire bahsederler. Avrupa'da kalmış olanlar böyle ballandıra ballandıra anlatırlar. Yollarının temizliğini, evlerinin sağlamlığını, dürüstlüklerini, çalmadıklarını, çırpmadıklarını vesaireyi böyle güya anlatıyorlar. Ve yani adamların bir dini yanlış ya, ahlaklar bizden iyi ha diye anlatıyorlar. Halbuki dini yanlış olanın, bir kere tevhidi kabul etmeyenin en önemli konuda ahlakı kötüdür. İşini iyi yapıyor olabilir çünkü öyle eğitilmiş. İyi yapmasa zaten parasını alamaz. Ama en önemli konuda ne yapıyor? Allah'ın hakkını Allah'a veriyor mu? Vermiyor. Allah'a şirk koşuyor. ya İsa Tanrı'dır diyor ya da başındaki reislerini tanrılaştırıyor, onlara uluhiyet veriyor, onların dediği oluyor ve buna razı oluyor ve onları destekliyor demeliydi ki, dünya Allah'ın dünyası, neden sizin dediğiniz oluyor? Güzel ahlaklı iseler evvela bunu demeliler. Ama ahlak bu noktadan hiç ele alınmadığı için, ahlak dendiği zaman akla hep böyle cömertlik falan filan geldiği için, dürüstlük, işte ne bileyim işi güzel yapmak falan, bunlar hep akla geldiğinden dolayı. Anlaşılmıyor. Yalnız bu yönden bakılıyor meseleye. Demiyor yani, ahlakın bir kere ilk şartı Allah'ın hakkını Allah'a vermektir. Ahlaklı insan hak sahibine hakkı verir. Bunlar bir kere Allah'ın hakkını Allah'a vermiyor, insanlara veriyor. Bir kere buradan kaybetti. Evvela buradan bakmak lazımdı meseleye. Bu olmadıktan sonra diğerleri olsa ne olacak? Evet. Allah Azze ve Celle ve inneke le'ala hulukin azim dedikten sonra, sen yüce ahlaka sahipsin diye peygamberini övdükten sonra buyuruyor ki fesetubsiru ve yubsirun. Sen de göreceksin onlar da. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Bi eyyikumul meftun. Hanginiz meftunsunuz, mecnunsunuz? Hanginiz fitneye düçar olmuş? Cinler kendisine musallat olmuş. Yakında görecekler. Siz de göreceksiniz, sen de göreceksin, onlar da görecekler. İnne rabbeke huve a'lem bimen dall an sabili. Senin Rabbin bilir kimdir onun yolundan sapan, ve huve a'lemu bil muhtedin, ve kimdir muhtedinden olan, Allah en iyi bilendir. Kimdir hidayete ermiş, kimdir Allah'ın yolundan sapmış olan, Allah onları en iyi bilendir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle peygamberimize demiş oluyor ki, ey Resulüm sen üzülme. Onlar sana meftun diyorlar, mecnun diyorlar. Her birisi bir şey söylüyor, söyleyecekler de. Fakat sen onların laflarına bakıp da üzülme. Çünkü senin Rabbin daha iyi bilir kimdir yoldan sapan, kimdir doğru yolda giden. Onların dediği olacak değil yani. Rabbinin dediği olacak. Kıyamet gününde Rabbin karar verecek kim doğru yoldadır, kim de yanlış yoldadır. Madem ki orada Allah karar verecekse o halde mesele yok. Yani onlar karar vermeyecekler. Kıyamet gününde Allah karar verecek. Doğru yolda olanı ve olmayanı o belirleyecek. O halde sen üzülme. Madem ki sen Allah'ın gösterdiği yoldan gidiyorsun, o halde onların yolunu Allah yanlış olduğunu o gün onlara söyleyecek. O halde sen üzülme. Bunlar peygambere aynı zamanda bir teselli olmaktadır. Şunu görüyoruz yani. Allah Azze ve Celle bu hareketin asıl komutanı O'dur. Hem Rabbul Alemin'dir, hem hareketi, kendi hareketini kendi idare etmektedir. O yüzden de görevlendirdiği kimseye moral vermektedir. Başkomutan, kainatın sahibi olan Allah'tır. Peygamber de ona itaat ediyor. Ve işte Allah Azze ve Celle o yüzden peygamberine teselli verme işini kendi üzerine alıyor. Bu şu demektir aynı zamanda, büyükler küçüklere teselli vermeli. Zor günlerde özellikle, yani bu günler geçer. Onlar böyle konuşurlar, aleyhinde konuşacaklar. Anlamayanlar konuşacaklar. Onlar konuştukları zaman senin moralin bozulmasın. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Kimmiş meftun olan, kimmiş mecnun olan, kimmiş cinlerin musallat olduğu kişi kimmiş? Çünkü onlara göre, onlar diyordu ki, her bir şairin bir cini vardır. O cin ona fısıldar. O yaldızlı sözleri cinler sayesinde insanlar, şairler, cinler sayesinde söyleyebiliyorlar. Öyle inanıyorlardı. Yani onların sayesinde söylüyor. İnsan böyle yaldızlı sözler söyleyemez diyorlardı. Onun için ey Resulüm, onlar öyle inansalar da bu sana gelenler senin eserin değil, cinlerin de eseri değil. Onlar da görecekler. Demek ki Allah onlara gösterecek. Bu ayet bir müjdedir yani. Sen de göreceksin, onlar da demek. Zafer verilecek sana demek. Bu yönüyle ayet gelecekten haber vermektedir. Sin ile, Arapçada sin, fiil mudarinin başına geldiği zaman istikbal ifade eder mudari. Ya yani normalde mudari fiiller hal ve istikbal ifade ederler ama başına sin geldiği zaman yalnız istikbal ifade eder. Yani gelecekte o işin olacağını ifade eder. Hani biz Türkçe'de oluyor, olacak deriz. Oluyor şimdiki zaman, olacak gelecek zaman. Olur ya da, o da gelecek zaman. Arapçada iki tane fiil var. O yüzden fiil mudariler hem şimdiki zaman hem gelecek zamanı içermek zorundadır. Ama bunu ayırırken birbirinden başına sin gelir. Öylece anlaşılmış olur yani. Bu gelecek zaman içindir. Setupsir diyor yani. Sen göreceksin ileride, gelecekte. Onlar da görecekler. Demek ki Allah müjde veriyor. Yani ileride zafer verilecek. Anlayacaklar, senin davan galip gelecek. Anlayacaklar, sen meftun da değilsin, mecnun da değilsin. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Rabbin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Rabbinin nimeti sayesinde. Demek ki senin marifetin değil. Yoksa sen, sana kalsa mecnun olabilirdin. Ama Rabbin sen aklını muhafaza ediyor. Melek geliyor ve sen aklın yerinden oynamıyor. Yoksa melekle karşılaştığında aklın başından gitmesi lazım. Musa aleyhisselam dağın parçalandığını gördüğünde düştü, bayıldı, aklı başından gitti. Allah'ı görmek istediğinde Allah dağa tecelli etti. Dağ paramparça oldu. Musa aleyhisselam dağın parçalanması karşısında bile dayanamadı, bayıldı. Peygamberimiz daha büyük ayeti kübrayı görüyor. En büyük ayeti görüyor. Yani delili. Ve aklı da gözü de şaşmıyor. Ey Resulüm, onlar görecekler. Senin davan galip geldiğinde bütün dünya eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde herkes anlayacak ki sen mecnun falan değilsin. Onlar iftira atmışlar. Bunu bütün dünya görecek. Bunlar yani peygambere moraldir. O halde madem ki Allah biliyor kim doğru yolda gidiyor, kim gitmiyor. O halde فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ, o yalanlayan kafirlere itaat etme. Yani ey Resulüm, sen yüce ahlaka sahipsin denildikten sonra birkaç ayet, bir iki satır aşağısında onlara itaat etme denilmesi ne demek? Arada bir bağlantı var. Denilmek isteniliyor ki yüce ahlakın ilk şartı kafire itaat etmemektir. Çünkü kafire itaat edersen o takdirde ahlakın gereğini yapmamış olursun. Bir kere ahlak sahibiysen kafire itaat edemezsin. Üstün olan alçak olana itaat etmez. Ayrıca itaat edersen sen de onlara benzemiş olursun. Dolayısıyla kafire itaat etme. Onlara benzeme. Çünkü itaat edersen zamanla nasıl yaşıyorsan öyle inanmaya başlarsın. İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın demiş atalar. Kafire itaat etme. Bakın, Alak suresinin sonunda, son ayeti de böyle değil miydi? O kafire itaat etme. Şimdi Kalem suresindeyiz. İkinci ayet, ikinci sure. O da diyor ki kafire itaat etme. Sonra Müddessir'e geleceğiz. Müddessir'de de diyecek ki kafire itaat etme. İlk surelerde Allah daha işin başında 3-4 tane Müslüman var ve Allah Azze ve Celle metodu böyle koyuyor. Başka türlü hareketiniz safi bir hareket olmaz demek istiyor. Onlara itaat ederseniz safiyetinizi kaybedersiniz. Hareketin safi bir hareket olması neden lazımdır? Çünkü bizim medeniyetimizin safi bir İslam medeniyeti olması gerekmektedir. Biraz Avrupa'dan, biraz Amerika'dan, biraz Rusya'dan, biraz Çin'den, biraz bilmem nereden alarak bir kanunu falandan, öbür kanunu filandan, bir kriteri falandan, öbür kriteri falandan alarak safi bir medeniyet meydana gelmez. İslam medeniyetinin safi olması lazımdır. Onlara ihtiyacımız yoktur. Bize gerekli olan bütün kriterler Kur'an'da mevcut olduğuna göre biz neden onlardan alalım kriter mriter? İşte Allah Azze ve Celle daha hareketin başındayken, daha Müslümanlar işin başında, daha 3-4 kişiyken Allah böyle koyuyor metodu. Kafire itaat etmeyeceksin. Yani daha zayıfsınız, şimdi alttan alın, onlardan gibi görünün, hele köşeleri kapın, ondan sonra demiyor. Daha işin başında buyuruyor ki kafire itaat etme. Hareketin böyle dimdik bir hareket olsun, sağlam bir hareket olsun. Hiçbir zaman boynunu bükme. Boynunu bükmeye alışma. Dimdik durmaya alış. Allah nasıl bir insan tipi meydana getiriyor farkında mısınız? Kur'an ne güzel eğitir. Ama Kur'an'ın eğitiminden geçenler ne kadar da azdır. Kur'an'ın eğitiminden geçmeden Kur'an'ın istediği insan tipini meydana getirmek mümkün değildir. Kur'an'ın istediği bir insan tipi var. Yeri geldiği zaman göklere baktığımı Allah'a zikreder, yere baktığımı Allah'a zikreder, bir çiçeğe baksa icabında ağlar, bir fakire yardım eder, bir taraftan Allah'tan başka bir ilah tanımaz, bir taraftan ibadet insanıdır, bir taraftan ahlak insanıdır, bir taraftan mücahiddir, cihat insanıdır. Kur'an böyle bir insan tipi meydana getirmek istiyor. Bununla medeniyet kuracak. O yüzden onlara şekil veriyor. Ham madde olan insanı alıyor, Kur'an-ı Kerim kendi potasında şekillendiriyor. Eritiyor, Kur'an ayetleri bizi yumuşatıyor, yumuşatıyor, yumuşatıyor. Madenin yumuşatılması gibi, potada eritilmesi gibi, sonra da modele dökülmesi gibi ve ondan bir motorun meydana getirilmesi gibi. Öyle olmuyor mu? Dağdaki ham madde, alüminyum ya da demir getirilip eritiliyor, sonra da modele dökülüyor, şekil veriliyor. Ama o model nasıldır? Milimetrenin yüzde bir hata olmaz. O modeller öyle hazırlanır ki çok hassas hesaplar yapılır. Bir karbüratör öyle bir hesapla yapılır ki yüzde bir hata yapmaz. Bir pistonda yüzde bir hata olsa çalışmaz piston. Öyle bir modele döker, o istediği insanı meydana getirir Allah. Onun için nasıl ki pistonda hata kabul etmiyor, eğitim de öyle yani. Kur'an'ın istediği insanı meydana getirmek zorundayız. Öyle olmak ve öyle bir eğitim yapmak zorundayız yani. Yoksa yanlıştır model ve o modelden çıkacak olan ürün sağlıklı çalışmayacaktır. Görevini yapamayacaktır. İşte bu ayetler şu mesajı da veriyor. Bu ordunun komutanı Allah'tır. Peygamber bile özgür değil. Sen nasıl özgür olabilirsin? Ben nasıl özgür olabilirim? Duruma göre davranayım. Nasıl diyebilirim? Böyle bir hak peygamberde bile yok. İtaat etme diyor. Allah karar veriyor zaten. Duruma bak, idare et demiyor. İtaat etme diyor. Ve Alak suresinin sonunda da söylemiştim. Bu ayet aynı zamanda şunu söylüyor. Eğer yani biz Kur'an'a metot içeren, metodu anlatan, stratejiyi anlatan bir kitap olarak baksak, Kur'an'da strateji ve metodu göreceğiz. Ama o gözle bakılmadığı için bu ayetler uyuklaya uyuklaya okunup geçiliyor. Ya da anlaşılmadan, stratejik bir ayet olduğu anlaşılmadan geçiliyor. Allah hareketin metodunu ve stratejisini kendisi belirliyor. İtaat etmemek demek ki bu hareket, İslami hareket, Rabbani hareket metodunun ilk basamağı. Daha işin başındayız bakın. İlk ayetler bunlar. Ve ilk basamak demek ki bu. Kafire itaat etmemek. Allah hareketin daha başındayken bunu yerleştiriyor. Çünkü hareketin başında bir milimetrelik bir sapma ileride kilometrelerce sapmaya sebebiyet verir. Bir derece saparsan, bir derece ileride 100 kilometre fark yapar. Mekke'ye gideceğine bir bakmışsın Taif'e gitmişsin. Bir milimetre sapma, orada 100 kilometre, belki 1000 kilometre sapma demektir. Onun için Allah hareketin dümenini kendisi kontrol ediyor. Geminin dümenini kaptan kontrol eder. Hareketin kaptanı da Allah'tır. Ve Allah kendisi bizzat şöyle davran, böyle davranma diye hareketine yön veriyor. Çünkü hareket Allah'ın hareketidir. Hiç kimsenin Allah'ın hareketine kendi bildiği gibi yön verme yetkisi olamaz. Eğer birileri harekete kendi kafalarına göre yön veriyorsa o hareket Allah'ın hareketi değildir. Onun hareketidir. Kendi hareketinize kendiniz yön verebilirsiniz. Allah'ın hareketine Allah yön verir. Allah'ın esaslarından dışarı çıkarak meydana getiriyorsanız bir hareket, o hareket Allah'ın hareketi değil, sizin hareketinizdir. Onların hareketidir. Böyle bir yetki kulların yetkisi değildir. Namazı bile bize bırakmamış. Orucu, zekatı, haccı hiçbir şeyi bize bırakmamış. Da bunu mu bize bırakacak? Her şeyi peygamberden öğreniyoruz. Kur'an'dan ve sünnetten öğreniyoruz da en önemli meselelerden olan hareketin hedefine varması nasıl olacak? Hangi metotla, hangi stratejiyle bunu Allah'ın bize öğretmemiş olması mümkün değil. Tuvalete bile sol ayakla gir, sağ ayakla çık diyen bir din. Camiye girerken bile sağla gir, solla çık diyen bir din. Tali meseleler varana kadar, yani öğreten, namazın sünnetine varana kadar, abdestin adabına varana kadar öğreten bir din nasıl olur da dinin yeryüzündeki hakimiyeti nasıl olacak, bunu öğretmemiş olabilir? Öyle bir zat metot tayin etmeli ki o zat gaybı biliyor olmalı. Çünkü tayin ettiği metot ileride ne gibi sonuçlar doğuracak, insan bunu bilemez. Onu Allah bilir. Ondan dolayı o iş Allah'a bırakılmalı. Ve Allah zaten kendi üzerine almış. Nas olan bir meselede içtihat yapılır mı? Kur'an ve sünnette belirlenmiş olan bir konuda alimlere düşen nedir? İtaattir, içtihat değil. Bu meselede zaten nas çoktur. Kur'an belli, sünnet belli. Bu hususta Allah ve Resulü zaten bize gereken açıklamayı yapmışken, bize herhalde kendi bildiğimiz gibi duruma göre, şartlara göre, kendi korkaklık derecemize göre metot belirlersek, daha korkak olan daha ılımlı oluyor. Böyle mi olacak yani? Daha korkak olan daha ılımlı, daha cesur olan daha radikal bir metot mu ortaya koyacak? Olur mu öyle saçmalık? Allah ne demişse öyle olmalı. Hiç kimse gaybı bilmez, insanı da tanımaz, Allah gibi de hareket idare etmeyi de bilmez. Ve işte Allah hareketini böyle idare ediyor. Bu şekilde sağlam bir kadro meydana getiriyor. İtaat etmeyenler elbette ki sağlamlaşırlar. İtaat ettikleri zaman sağlam olamazlar. Çürürler. Gerilerler. Onlara benzerler. İtaat etmedikleri zaman, taviz vermedikleri zaman olgunlaşırlar, mücadele ederler. Mücadele ede ede yükselirler. Taş gibi olurlar. Taviz verenler sağlamlaşamazlar. O yüzden Allah onlara itaat etme buyurur. Çünkü hem onlar zaten layık da değildirler.